Son İmparatorluk Osmanlı. Osmanlı'yı yeniden keşfetmek. 2. İlber Ortaylı. 1. kaset, 2. yüz. Sayfa 36. Tarih bilinci söz konusu olduğu zaman bu tarihi bütün savaşlarıyla, anlaşmalarıyla, barışlarıyla bilmemiz lazımdır. Bu da sıkıcı gelebilir. O zaman tatlı bir üslup ile öğretmek söz konusudur. Osmanlı tarihçiliği maalesef yaşanan ve yapılan tarihe uygun ve o derecede başarılı bir yazım değildir. Bu görkemli bir tarihtir. Bizzat Avrupa tarihinin oluşumunda vazgeçilmez bir parçadır. Onun içindir ki Avrupa milletlerinin %80'i bugün Osmanlı tarihini ciddi bir şekilde tetkik etmektedirler. Türk ulusu arasında bu tarih gereği gibi yazılmamıştır. Büyük sentezler yoktur ortada. Büyük sentezlerin olmadığı bu ortamda halka dönük vulgarize edebiyat dediğimiz basitleştirilmiş bir tarih yazımı da yoktur ve tabii okul kitapları da istenenden çok uzaktadır. Bu kitaplar pedagojik bakımdan zayıftır. Çocuklarımız, gençlerimiz tarihi sevecek durumda değiller. Büyük Osmanlı tarihçileri kimlerdir? Hiç şüphesiz ki mazide önemli bakanüvislerimiz vardır. Daha sonra üstünde duracağız. Ama bizim çarpıcı biçimde bilimsel düşünceye sahip olan, saygın diyebileceğimiz ilk kişi Ahmet Cevdet Paşa'dır. 19. asır Türkiye'sinin, Türk edebiyatının, Türk hukukçuluğunun dehasıdır. Eski harflerden oluşan 12 ciltlik tarihi Cevdet, itiraf etmeliyim ki bugün Türk Latin harflerini doğru düz çevrilememiştir. Türk dilinde sadeleşmeyi teşvik eden ve bizatihi yazdığıyla bunu sağlayan cümle kuruluşu, uslubu itibariyle bugünkü Türkçe'ye, bugünkü Türklere bu kadar yakın olan bir yazarı biz bilmiyoruz. Fuat Köprülü'yü bütün eserleriyle tanımıyoruz. Daha ilginci, araştırmalarını tamamen yeni harflerle kaleme almış rahmetli Profesör Ömer Lütfü Barkın'ı bile tam tanımayız. Halbuki bunlar şimdi ebediyete intikal eden ve modern Türk tarihçiliğinin uslupları ve metotları itibariyle öncüsü olan büyük adamlarımızdır. Türkiye'de tarih okunmuyor. Türkiye için yazılan tarih sentezlerini halka mal edecek şekilde yeni bir üslup ve yeni bir edebiyat ile kaleme alamıyoruz. Biz çocuklarına ve gençlerine bir şey veremeyen nesilleriz. Kendimiz mazide bizden evvelkilerden ne aldık tartışılır. Ama bizden sonrakilere bir şeyler veremiyoruz. Kültürü itibariyle kökü mazide olmayan, mazisini bilmeyen bir toplumun geleceği inşa etmesi, geleceği meydana getirecek kuşaklara gereken harcı, malzemeyi sağlaması mümkün değildir. Türkiye'de ne olursa olsun Osmanlı mirası sürdürülmektedir ve Osmanlı Devleti'nin tarihi aslında bilinen Türk tarihidir. Türklerin tarihi kendi ifadeleriyle 8. yüzyılın ortalarından başlıyor. Bunun dışında Türkler hakkında bilgileri başka milletlerden ve edebiyatlardan öğreniyoruz. Yazılı olarak biliyoruz ki bu tarih aşağı yukarı 12 asrı ihtiva etmektedir. Son araştırmalar gösterdi ki bizzat Orhon bölgesinde bile bu yazıtların tarihi 2 asır kadar geriye gitmektedir. Burası stepin ortasında kurulmuş bir abide ve taşlar yığını değildir. Türk tarihi içinde Türkçe yazılı Osmanlı tarihi ve Osmanlı devlet yapısı bir zirveyi tespit eder. Adeta o geçmiş asırlardaki Göktürkler, Selçuklular, bir takım Tavaif-i Mülük dediğimiz Anadolu'daki devletlerimiz Osmanlı Devleti'ni, Osmanlı medeniyetini inşa etmek için adeta teleolojik, gayi bir gayret göstermiş gibidirler. Her gözün bakışı ayrıdır. Bilimin nesnel, herkes için kabul edilir yöntemleri vardır. Ama bir yerde de durduğunuz noktaya göre farklı yerlere bakarsınız. İnsan düşüncesindeki zenginlikler de işte bundan ileri gelir. Dolayısıyla bugün için Türk tarihçiliği bunu yapmadığı için hem kendine karşı hem dünyaya karşı olan görevini yerine getirmiyor. Bizde resmi tarih dediğinizde, alternatif tarih dediğinizde birbirinden farksız. Hiçbiri somut bilgiye, malzemeye dayanmıyor. Ben Hyde Park'ın köşesinde birçok insanı bir kova veya bira kasası üzerine çıkıp konuşurken gördüm. O konuşanların hiçbiri İngiliz toplumunda seçkin bir yere sahip değildir. Ama birçoğunda temellendirilmiş, somut bilgiye dayanan tarih konuşmalarına şahit olmuşumdur. Hatta bizdeki bir sürü aydın dahi o düzeyde değildir. Bu çok kritik bir nokta. Değişen bir Türkiye'de mazide neler kaldı, neler kalmadı? Neler yön veriyor bize? Tarih demek, nostalji demek değildir. Tarih isteseniz de, istemeseniz de orada sizin küplerinizde duruyor. Tarihi cehaletten dolayı reddettim deyince reddedildi zannedilir. Bazıları Osmanlı'yı reddederim diyor. Adam zannediyor ki pasta keser gibi tarih yapabilir. Mümkün değil. Böyle bir şey olabilir mi? Bir kere Cumhuriyeti kuranlar Osmanlı paşaları, Osmanlı erkanı harbiyesidir. Demek ki reddi miras, sosyal düşünceye, sosyal realiteye uymayan bir şeydir. Tarihi tanımama bugünün çok önemli bir sorunudur. Dolayısıyla bilgisizlikten ileri gelen bir itme var. Bilgisizliği meşrulaştırma çabası var. Tarih aslında değişmeyi gösteren fakat değişmeye çok da fazla müdahale edilemeyeceğini ifade eden bir ilimdir. Her yerde tarihe farklı açılardan bakılır. Türkiye bunun istisnası değil. Burada mühim olan tarihe bakışta asgari müşterektir. O da tarihin bilim olan tarafıdır. Yani adamın biri farklı biçimde bakarken ilmi malzeme kullanmalıdır ve bunu ahlaklı bir şekilde kullanmalıdır. Bir kere bu işin ilmine ve ilmi malzemesine sahip olduktan sonra tarih hangi açıdan bakılırsa bakılsın cahilce bu sahaya girenlere güler. Adam İstanbul kuşatmasını büyütmeyelim diye bir eser yazabilir. Herkes Fatih Sultan Mehmet'i göklere çıkarmak zorunda değildir. Herkes İstanbul'un fethine kasideler yazmak zorunda da değildir. Fakat sen bunu yok sayarken bir takım kaynakları da bilmek zorundasın. Hiç Türk dostu olmayan, Fatih dostu olmayan yabancı adamların yapamadığını bizim yerli adamlar o kadar kolay yapıyor ki hayret ediyorsunuz. Nasıl yapıyor? Bakıyorsun kullandığı malzemeye bir takım ikinci el Türkçe kaynaklar. Hiçbir şekilde ne bir kitabı okumuş, ne bir vakainame okumuş, ne de fethi ilişkin çağdaş notları okumuş. Hiçbir şey yok. Böyle olmaz. Yahut aksini alalım. Bunun tersi noktada yer alan bir arkadaş da Osmanlı tarihinin müesseselerini göklere çıkarıyor. Yazdıklarının her sayfasında birkaç yanlış var. Maddi yanlış. Bu da kabul edilebilir tutum değil. Bir arkadaşımız sordu. Tarih tekerrürden ibaret midir diye. Bir grup düşünür ve bilim adamımız için tarih hiç de tekerrürden ibaret değildir. Çok kesin fikir öne sürüyorlar. Halbuki bu cevap o kadar kolay değil. Tarih belki tekerrürden ibaret değil. Çünkü aynı nehir suyunda iki kere yıkanmıyoruz demiş İyonyalı filozof Herakleitos. Demiş ama netice itibariyle ırmaktan da hep sular akıyor ve belirli bir mecrada akıyor. Bazen büyük ölçüde değişme çok zaman alıyor. Onun için cemiyet hareketlerinde bir monotonluk ve bir tekrar var. Dolayısıyla o tekerrürden de kaçıyoruz. Tarihin tekerrürden ibaret olamayacağını tekrarlayan ikilerici insanların neden faşizmin tekerrür etmesinden korktuklarını anlamak da güçtür. Ki tekerrür etme ihtimali de yüksektir ve korkmak da lazımdır. Bazılarında Osmanlı'ya karşı Türklükle çok benzişiyor diye bir etnik nefret doğmuş olabilir. Bunları anlamak çok güç. Çünkü böyle bir metotla, böyle bir düşünceyle bir yere varamıyorsunuz. Bu düşünce yöntemlerimize fevkalade aykırıdır. Bu bakımdan normal bir ülkede tartışılmayacak şey bizde tartışılıyor. Hiçbir şekilde Fransa'nın bir solcusu monarşi karşıtı, biz bu mirası reddediyoruz demez. Derse Fransa olmaz. Bu adeta fizik kanuna aykırıdır. Bazı yazarlar Fransa kralını sevmeyebilir. Fransız aristokratının getirdiği medeniyete karşı olabilir. Ama onu inkar edemez. Bu kadar açıktır. Sovyet Rusya'da da böyledir. Rusya'da konuştuğumuz kişi hükümdarları anlattığı aristokrasinin meydana getirdiği kültürü ortaya koydu. Büyük Petro'yu hatta Katerina'yı methetti. Sonunda da onları kötüledi. Onlar zaafları ve kusurları olan hükümdarlardı dedi. Yani böyle bir mirası tanımıyorum demiyor adam. Dolayısıyla bu tip bir anlayış mümkün değildir. Tarih çim sahası değil ki istediğin yerleri tespit edip kazık çakıp çitle çeviresin. Ben bu kadarını seviyorum, gerisini yakalım. Veyahut bana ne diyemezsiniz. Bu mümkün değil. Onun için bu örnekler gözümüzün önünde bulunsun, onlara göre düşünelim. Tarihçinin kaynakları iyi kullanması kendi tezinin mesnetsiz laflarla, vesikasız iddialarla veyahut yanlış, saptırılmış vesika kullanımlarıyla desteklememesi lazım. Bir de o tehlike vardır. Aynı malzemeyi farklı şekilde kullanırsın, saptırırsın. Mesela tarihçi kendine göre örnekleri alır, keser biçer değil mi? Onun için tarih yaptığımız an her şeyden evvel tarih bileceksiniz. Bu da maalesef okulda öğrenilmiyor galiba. Biraz doğuştan kabiliyet lazımdır. Okul ancak yol gösterebiliyor. Doğuştan ne kadar resim yapabiliyorsunuz, ne kadar müzisyen bir adamsınız, bu şaşılacak bir tarih yazımında da etkili bir unsurdur. Bu dediğim araçlar Avrupa tarihinde tiyatrodur, tarihi romandır. Mesela bir takım şairler tarihçidir. Schiller gibi, Goethe gibi, Pushkin gibi, Cornell gibi. Dolayısıyla tarih kitlelere böyle bir takım alimlerin sentezlerinden, monografilerinden geçer. Sonra tarihi film çeviren büyük rejisörler vardır. İşte Pasolini bunlardan biridir. Macar Szabo da böyle biridir. Mesela Sergei Eisenstein vardır. Kendine göre Sovyet devrinde çarpıtılmış milliyetçilik-Marksizm arası bir tarih görüşünü perdeye yansıtır ama iyi rejisördür. Sonra bu devirde makbul yazar Alexei Tolstoy, büyük Tolstoy'un yeğenlerinden böyle biridir. Bizlerin bu gibi araçları yoktur. Bu dağlar bizde çok zayıftır. Bir kere doğru dürüst bir tarihi ressamımız yoktur. Bir Repin yoktur. Bir Vasily Surikov yoktur. Adam tablosuna baktığınızda Rusya tarihinin bir safhasını hazmedeceğiniz, bütün çelişki ve bütün tutarlılığı, tutarsızlığıyla görebileceğiniz bir ressamdır. Dolayısıyla bizim milletimiz tarih bilmez. Şunu ifade etmek istiyorum. Türk kimliği, şuuru, tarih kitabı okuyarak, tarihi piyes seyrederek, şiirle, müzikle oluşmuş bir şey değildir. Doğrudan doğruya kan, ateş, kavga ile, yani hayatın kendisi içinde oluşmuştur. Bu nedenle Türk kimliğine sahip olan adam, venofobia sahibi, yani yabancı düşmanı olmuştur. İster kabul edin, ister etmeyin, bu böyledir. Son İmparatorluk Osmanlı. Osmanlı Devleti tarihin gerçek anlamdaki son üniversal, yani beynelmilel, Cihanşümul İmparatorluğudur. Son zamanlarda bizde bir tartışma çıktı. İmparatorluk emperyalizm demektir. Emperyalizm kötü bir kavramdır. Binaenaleyh bizimki imparatorluk değil, devlettir. Ne filolojik bakımdan, ne hukuki ve sosyolojik bakımdan nasıl bir yoruma istinad ediliyor belli değil. Bazı kötü mana kazanan kelimelerle geçmişteki kelimeleri ve terminolojiyi yargılamak, değerlendirmek çok yanlıştır. Burada bizim imparatorluktan kastettiğimiz şey tarihteki büyük Roma'dır ve onun varisi ve devamı olan ikinci Roma'dır. Bizans. Yanlış bir kelimedir. Çünkü bu şehrin kurulduğu noktanın klasikteki ismidir. Bizantiyon ve o imparatorluğa Bizans. Bizans medeniyeti, Bizanslı demek 16. yüzyıldaki Alman hümanistlerinin Hieronymus Wolf'un işidir. Niçin Bizans demiştir? Tartışılır. En başta Alman İmparatorluğun, yani Mukaddes Roma, Germen İmparatorluğu denen imparatorluğun, ki Orta Çağ'da kurulmuştur, rakibini bir şekilde tarih sahnesinden silmek amacını taşımaktadır. Yani İstanbul, Türkler tarafından fethedildikten sonra ortaya atılan bir terimdir bu. Bizansların kendileri hiçbir zaman bu terimi kullanmazlar. Kendileri için Romalı, ülkeleri için Roma gibi tabirler kullanırlar ki biz Türkler daha Selçuklu devrinden beri bunu Rum olarak düşünmüşüzdür. Rumluk bir etnisite değildir. Bazılarının zannettiği gibi bir etnik birimin adı değildir. Bir imparatorluğun, Roma İmparatorluğu'nun tebaasının adıdır. Dinlerin ve dillerin üstünde bir tutum takınmaktadır. Nihayet 3. Büyük Roma, Müslüman bir Roma'dır ve Türklerin kurduğu bir Roma İmparatorluğu'dur. Bu böyle bir tarih yakıştırmada değildir aslında. Çünkü Rum tabirini, Roma tabirini bizim ecdadımız kullanmıştır ve kendilerinin bu anlamda bir varis ve tek olduğu üzerinde de hemfikirdirler. Tarih dünyasında, Hristiyan dünyasında Moskova'nın Bizans'tan sonra 3. ve son Roma olduğu gibi bir hüsnü kuruntu bir yakıştırma vardır. Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Vaka Rusya 16. asırdan sonra gittikçe büyüyen bir imparatorluk olacaktır. Ama bu imparatorluk asri ve çok uluslu bir devlettir. Bunun baz entriği Rus'tur, Rusçadır, Rus kültürüdür. Tıpkı Britanya'nın İngiliz olması, dilinin İngilizce olması gibi. Fransız sömürge imparatorluğunun Fransız hem de koyu Fransız milliyetçisi olması gibi. Bunlar bu anlamda imparatorluk değildir. Bunlar modern, deniz aşırı sömürge devletleridir. Rusya bu anlamda sömürge de değildir. Sömürgeci de bir kıta imparatorluğudur. Hükmettiği ülkelere aslında sömürge diye değil, vilayet olarak bakmıştır. Buralarda değişik insanlar, değişik milletler olur, onlara ikinci sınıf muamelesi yapılmış. Bu da bir gerçektir ama burada bir Roma İmparatorluğu esprisi yoktur. Roma İmparatorluğu'nu ve Roma'yı hiç tanımayan bizim tarih literatürümüz, sosyal düşüncemiz maalesef bu tabii Osmanlı'ya yakıştırmama, bundan rahatsız olma gibi bir endişe içine de düşmektedir. Şu kadarını söyleyeyim, Roma Batılıların zannettiği tarzda bir Roma değildir. İkinci Roma İmparatorluğu Hristiyandır, yani Bizans denen doğudur. Ama birincisi politeist ve pagan. Çok tanrılı bir bütünlüktür ve bütün dinlerin, o zamanki dinlerin bir konglomerası, bir bileşkesi, bir camiası gibidir. Üçüncü Roma'da Müslümandır. Bu çok açık bir şeydir. Bu imparatorluğa baktığımız zaman müesseseleri itibariyle, coğrafyası itibariyle inanılmaz benzerlikler görürsünüz. Bu doğrudan doğruya birinin öbürüne bakıp onu tebarüz etmesi de değildir. Yani bugünkü bizim Türkiye idaresinin falanca yerden belediye kanunu, filanca yerden itfaiye kanunu alması gibi bir geçişme, bir adaptasyon söz konusu değildir. Doğrudan doğruya o toprakların üzerinde yaşayan bir sürü milleti hükmü altında tutan bir kuvvet bazı şeyleri otomatik olarak bir imparatorluk havası içinde yürütmek zorundadır. Vilayetlerin sınırları birbirine benzer. Elbette öyle olacaktır. Çünkü bir idare biriminin sınırları eski devirde çok önemli bir rol oynar. Aslında bugün bile rol oynar. Bir takım şehirler aynıdır, isim değiştirmişlerdir. İsim değiştirmeler bugünkü gibi bilinçli değiştirmeler değildir. Çünkü bu asrın kaba milliyetçiliği o zaman yoktu. Değiş farkı rol oynamıştır. Bunun teknikleri vardır. Bütün polis kentler, kentler bol ve bolu haline dönüşmüştür. Mesela Baleo Castron Balıkesir'e dönüşmüştür. Çok sayıda şehir vardır ve bunlar tabii Türk ismi taşırlar. Niye yeni şehir kurulmamış? Niye kurulsun ki? Şehir kurmak bir maceradır ve çok zor bir meseledir. Coğrafyasını iyi tanımak lazımdır mutlaka. Yeni kurulan şehirler büyük problemler yaratırlar. Mesela Madrid, yeni kurulmuş bir şehir değildir. Eski bir Endülüs şehrinin üstüne yeniden genişletilmiştir. Çok problemli bir şehirdir. Odessa tamamen yeni kurulmuştur. Karadeniz'de 18. yüzyılda çok problemli bir bölgedir. gelişmesi ve yaşaması büyük problemler arz etmiştir. Bugün bile problemler devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir şehir kurma macerasına hiçbir toplum girişecek değildir. Eski bulduğu şehirlerin üzerine oturur. Ancak bazı ahvali bir ordugah şehri, belki ticaret yolunun değişmesi veya bir yön sapması meydana gelirse orada bir teşekkül söz konusudur. Bu anlamda bizim imparatorluğumuzda Balkanlar bölgesinde daha çok şehir kurulmuş veya çok küçük yerleşme merkezleri 15. ve 16. asırda büyüme sürecine girmiştir. Bu gibi şehirler aşağı yukarı biliyoruz. Mesela Bulgaristan'da Tatar Pazarcı denilen bir yer, mesela bir ara Targoviştre denilen eski cuma, Cisri Mustafa Paşa denen yer, şimdi Haskova denen Hasköy, bunun gibi yerlerdir. Dirina ve Vişegrad küçük bir şehirken, çok önemsiz bir yerleşim yeriyken Osmanlı evinde ilk kurulan büyük köprü, han, hamam ve kervansaraylarla müthiş bir merkez haline dönüşmektedir. Ivo Andrić'in yazdığı Dirina Köprüsü adlı romanda bunlar görülmektedir. Müthiş bir romandır o ve bir realitedir aslında. Şüphesiz ki imparatorlukların orduları birbirlerine benzer. Çünkü hükmetmenin teknikleri ve askeri teknikler çok benzerdir. Ama şunu da söylemek lazım ki 3 romanın ordusu birbirinden çok farklıdır. Çünkü menşeleri farklıdır. Askerlik yapmaları çok farklıdır ve bunların hatta bu orduların zaaf ve kuvvetleri bile birbirinden farklıdır. Mesela geçmiş Osmanlı ordusu, Türk ordusu ricat etmeyi bilmez. Halbuki Roma ordusu çok iyi ricat eder. Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır. Roma orduları zarara uğramadan ve dağılmaksızın ricat etmeyi bilmiştir. Bizde Türk orduları ancak yakın zamanda ricat etme tekniklerini kavramıştır. Hatta bu yakın zamanın Anadolu'daki 1920-22 İstiklal Mücadelesi olduğunu ve ricatın İstiklal Harbi'nin komutanları tarafından tatbik edildiğini söylemekte bir beis yok. Bu ordu daha evvel ricat etmeyi bilmezdi. Buna karşılık hücum ve kuşatma tekniklerinde ve inadında çok üstündü. Roma ordularının aksine ordugah kurmadan kendini savunmasını biliyordu. Bu ordunun yerleşmesi, çadır medeniyeti, istihkam, siper kazma biçimleri, provizyon dediğimiz beslenme sistemi çok önemliydi. Bunları anlamak gerekir. Hiç şüphesiz ki imparatorluklar çeşitli dinlerin ve milletlerin yaşadığı birimlerdir. Dolayısıyla bunların zarara uğramadan, zulüm görmeden yaşaması, üretime katkılarını devam ettirmesi gerekir ve unutmayınız ki bu geleneksel ekonomilerde, yani son 1,5 asra has sanayi devrimi öncesi ekonomilerde bir takım dallar etnik kompartmanlara aittir. Yani çok ilginç neticeler ortaya çıkar. Kuyumculuk şu millete hastır, gemicilik malzemesi bu millete hastır. Loncalarda ve zanaatlarda herkes kendi akrabasını ve hemşerisini çırak ve kalfa olarak seçeceği için bu sistem böyle devam eder. Dolayısıyla 15. asırda İspanya'nın yaptığı, hiç tereddüt etmeden söyleyelim, ahmaklığın burada tekrarlanmayacağı çok açıktır. Ne yaptı İspanya? Endülüs'ten Yahudileri ve Arap Müslümanları attı. Onları attıktan sonra ziraatte, tıpta, sarraflıkta ve bir takım teknik dallarda da büyük bir çöküntü meydana geldi. Tam o sırada ABD'den gelen altın başıboş kaldı. Mal yok, altın bol, neticede enflasyon ortaya çıktı ve harp oldu. İspanya bir nevi gerileme sürecine girdi. Burada böyle bir şey mümkün değildir. Azınlıklarla beraber yaşamadan yapılamaz da. Çünkü imparatorluk çeşitli unsurların korelasyon, uyum halinde yaşadığı bir camiadır. Burada böyle tasniflerin de pek bir manası yoktur. Bizde tarih literatürü bilmeyen kimseler çok tekrarlarlar. İşte bu imparatorlukta öbürleri zanaatta ticaretle uğraşmış. Türklere köylülük kalmış. Diğer bir kısımda üçte biri asker, üçte biri memur, üçte biri şair bir milletiz gibi lafları kahve kuru gürültüsü halinde tekrarlar ki bir anlamı yoktur. Çünkü toprağı işlemek herkese has bir şeydir. Müslümanı da, Hristiyanı da köylü kısmındandır. Şöyle bazı farklılıklar olabilir. Mesela Müslüman Türklerde belirli bir ziraat biçimi gelişmiştir. Arnavut köylüsü mesela belirli ziraatle uğraşmaktadır. Mesela bir kısım insanlar atçılıkla uğraşırlardı Türklerde. Göçebe olan keçi beslerdi. Nasıl ki zanaatlarda da böyle bir ihtisaslaşma vardır ve bu ihtisaslaşma da bazılarının zannettiği gibi değildir. Merhum Ömer Lütfü Barkan Hoca'nın Süleymaniye İnşaatı defterleri üzerinden yaptığı yayından da anlaşılıyor. Mesela taşçılık Süryani ve Ermenilere has. Doğu Anadolu'dan geliyor. Ayrıca bazıları hiç tahmin etmez ama camcılık, vitray, züccaciye işleri Türklere hastır. Bu ince işi Türkler biliyor. Bazı zanaatlar Rumların, bazıları 2-3 etnik gruba ait. İşte bu imparatorluk demektir. Burada herkes belirli bir kompartımandadır. Belirli bir sahayı ele almıştır ve ancak onların elit sistemi bir emperyal yönetici sınıfı meydana getirir. Bu optimal, yani eski Roma cemiyetinin optimates dediği takım bizde askeri sınıf diye anılır. İlla asker olmaları şart değil. Bunlar vergiden muaf devlet hizmetindeki memurlardır. Kim buna dahildir? Hakikaten asker olan paşamız, askerlikle ilgisi olmayan medresedeki ulemamız öyle olduğu gibi. Yahudinin hağın başısı, Bulgar'ın çorbacısı, Fener Patrikhanesi'nin sivil görevlileri ve ruhanileri, Ermeni örneğin Patrikhanesi, metropolleri. Bunlara vardabet denir. Bu gibi din adamları amira dediğimiz sivil mülki erken askeri sınıf oluşturur. Demek ki her kompartımanın ve her toplumun üstün elit tabakası bir emperyal bürokrasiyi oluşturmaktadır. Universal, kozmopolit bir imparatorluk diye burada 101 çeşit dil her yerde geçerli değildir. Devlet hayatında belirli diller konuşulur ve özellikle orduda kesinlikle bir dil ve bir unsur hakimdir. Nasıl eski Roma'da Latince ve eski Roma şehrinin sert askerlik kuralları hakimse, Bizans'ta Helen dili hakimdir ve Osmanlı'da bu kesinlikle Türkçedir ve etnik olarak da Türklüğe, kültürel bakımdan Türkleşmeye dikkat edilir. Eyalet askerleri yani yeniçeriler, sipahiler ve cebiciler çeşitli milletlerden devşiriliyor. Ama onlara Türkçe öğretiliyor, onlar İslamlaştırılıyor ve onların geçmişle bağları kopuyor. Ordu bu nedenledir ki etnik özelliğini Türk tarihinde en uzun zaman boyu koruyan müessesedir. Bugünlere kadar bu özelliği devam etmiştir ve bunun da bir ölçekte bilincindedirler. İşte bu imparatorluk yapısı içinde bir temel unsurun bulunması gerekir. Bu temel faktör, imparatorluğu sürükleyen ana unsur her imparatorlukta belirli bir gruptur. Bizim imparatorluğumuz içinde ise bunun büyük ölçekte Türk kökenli unsur olduğunu söylemek mümkündür. Ama bu hiçbir şekilde başka unsurlardan da devamlı olarak taze kuvvet alınmasını engellememiştir. Bu anlamda bir kabileci milliyetçilik bizim imparatorluk hayatımıza uzaktır. Tıpkı eski büyük imparatorluklarda olduğu gibi. Ama milliyetçilik 19. asrın Avrupa devletlerinde çok temel bir yaklaşım biçimidir. Buralarda da devamlı bir sınırlama görülmüştür. Unutmayın ki milliyetçiliğin ayaklandığı ve hayatımızı etkilemeye başladığı 19. asırda bile imparatorluğumuz Rum büyükelçileri, valileri vardır. Ermeni yüksek sınıftan memurları, nazır ve müsteşarları vardır. Yahudiler büyükelçilik ve nazırlıklarda görülmez. Ama bürokraside ve taşra bürokrasisinde şaşılacak kadar göze çarpmaktadırlar. Çok yanlış bir biçimde orduya gayrimüslim alınmaz diye bilinir. Yanlıştır. Bir takım meslek sınıflarında bulundukları gibi muharip sınıflarda da vardır. Hatta nefer vardır. O kadar ki Türk donanması, Osmanlı donanması geçen asırda Paskalya ve Noel gibi Hristiyan bayramlarında demir atardı. Çünkü neferlerin, çavuşların yoğurtu dolayısıyla evlerine gitmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla bu imparatorluğun yani Osmanlı İmparatorluğu'nun bir yapısının üzerinde durmak gerekir. Bütün klasik imparatorluklar gibi temel bir unsur vardır. Bu bilhassa kullanılan dilde, resmi dilde görünür. Ama hayatın içinde öbür milletler, kompartımanlar iç içedir. Bu dikeyine bir sınıflamadır ve bu dikeyine sınıflamada her kompartıman belirli üyelerini yönetici, elite, en iyilerini askeri sınıf dediğimiz ve eski Roma'daki Optimates sınıfı gibi bir zümreye verir. İşte bunun adına bir yerde biz son imparatorluk diyoruz. Niye diyoruz? Çünkü Roma eski dünyanın şartları içinde yaşadı. Bizans öyleydi. Osmanlı ise artık milletleşme safhasında orta zamanlı tekniklerinin çözülmeye başladığı bir safhada, hatta sanayi medeniyetinin sanayi dünyasını doğuracağı bir dünyada 3. Roma olarak yaşama zorunda kalmıştı. Bence bizim tarihimizin bütün dinamik, bütün trajik, bütün olumlu ve olumsuz tarafları bundan ileri gelmektedir. Bunu hasreten belirtmek zorundayız. Çünkü biz tarihi olan, tarihinde bürokrasi ve devlet geneli olan, hatta müstakil kiliseleri olan bir takım unsurların üzerinde hüküm ferma olmak durumunda kaldık. Bunun üzerinde önemli durmak gerekir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu tarıma, hayvancılığa, göçebeliğe, yelkencilik dediğimiz denizciliğe dayandığı bir toplum sisteminde değil, fakat bütün bu tekniklerin değişmeye başladığı, insanların okyanusları açılmaya başladığı bir dünyada hala eski imparatorlukların yapısını, satvet ve kudretini korumak durumundaydı. Bunun için hükmettiği milletler diğer iki Roma İmparatorluğu'nun aksine devlet geleneği olan, hatta kilise geleneği olan toplumlardı. Bunlarla nasıl yürüdük, nasıl gittik, nasıl 19. asrı açtık? Tarihimizdeki bütün olumluluklar, bütün olumsuzluklar, bütün zaferler, bütün düşmeler ve bütün trajedilerin yanında büyük, gösterişli, mutantan manzaralar bu gerçeğe dayanmaktadır. Bir imparatorluğun 6 asrını bu şekilde incelemek durumundayız. 2. Abdülhamit. 2. Abdülhamit Han eğer Ulu Ceddi 1. Abdülhamid'in önünde yaşasaydı Osmanlı İmparatorluğu'nun şark dünyasında kaderi değişmiş olurdu. Bu onun kişiliğiyle ilgilidir. Çünkü tarihte eğer kişilerin içtimai şartlar ve dünya şartlarının bir ölçüde dışında rolü var ise 2. Abdülhamit Han bu bakımdan en kayda değer şahsiyettir. Esasen Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı insanlar çok gücümserler ama imparatorluk sağdan soldan bir takım insanların ve büyük portrenin oluşturduğu bir tarihtir. Devletin kuruluşundan 16. asrın sonuna kadar bütün hükümdarların hepsi büyük mareşallerdir, askeri dehalardır. İtiraf etmek gerekir ki İslam dünyası ilmi üstünlüğünü 15. asırda tamamlamıştı. Yani 15. asırdan sonra İslam dünyası tıpta, astronomide, matematikte, kimyada öncü rolünü terk etmişti. Daha da açık konuşmak gerekirse, aslında milletimizin, yani Türklerin devleti olmasa, İslam dünyası askeri ve idari vasıflarını da kaybedecek ve çoktan gerilemeye başlayacaktı. Hristiyan dünyasının dirildiği, toparlandığı, teşkilatlandığı ilerlemeler kaydetmeye başladığı bir devirde askeri siyasi üstünlüğü onlara kaptırmayan, onları geciktiren, onları birkaç asır içinde durduran, doğrudan doğruya Türklerin kurduğu Osmanlı İmparatorluğu'dur. Çok açıktır ki bu imparatorluğun kuruluş ve gelişmesinde büyük hükümdarların çok payı vardır. Bunlardan birisi hükümdarların en sonuncusu ve zamansız geç geldiği için katkısı anlaşılamayan 2. Abdülhamit Han'dır. Gerilemenin, yavaşlamanın aslında ortaya çıkmıştır. Yapabileceği fazla bir şey yoktur. Cihan şumul bir imparatorluğun sonuna gelinmiştir. Bu bakımdan 2. Abdülhamit, dünya imparatorluklarının, yani muhtelif dinlerden olan ve muhtelif diller konuşan bir takım milletlerin bir arada yaşadığı Cihan şumul denilen imparatorlukların üçüncüsü ve aslında sonuncusunun son hükümdardır. Çünkü kendisinden sonraki hükümdarların ikisinin şahsiyet olarak hadde değer bir yanı yoktur. Sultan Reşat iyi niyetli, dindar, kendine göre de malumatı bilgisi olan ve Farsça bilip konuşan bir sevimli ihtiyarcıktır. Son hükümdar 6. Mehmet Vahidettin oldukça zayıf eğitim görmüştür. İleri yaşta tahta geçmiştir. Bir yenilginin, çöküntü zamanının ortasında tahta çıkan mütareke devri padişahıdır. Ondan da bu ortamda bir şey beklenemez. Dolayısıyla bu dünyanın en son hükümdarı, tarihi, hukuki ve müessesi olarak son üniversal imparator, son Roma imparatoru, 2. Abdülhamit Han'dır. Bu anlamda Müslümanlardaki hilafet müessesesinde yetkiyle temsil eden son kişi kendisidir. 19. asırda ve 20. asrın başında hilafet müessesesini oldukça iyi kullanan, ki çok hazin bir tablodur, yeryüzü Müslümanlarının %80'e yakını yabancı bayrak altında yaşamaktadır. 2. Abdülhamit'tir. İçine doğduğu dünya iş açıcı değildir. İngiltere İmparatorluğu çok sayıda Müslümana sahiptir. Bizimkini kat be kat geçer. Ardından Fransız Cumhuriyeti gelir. O da bir sömürge imparatorluğudur. Mekteplerde böyle eğitiliyor ama bunlar imparatorluk değildir. Bunlar milli devlettir ve deniz aşırı sömürgeleri vardır. Yani asla Roma gibi, Sasaniler gibi, İslami Abbasi İmparatorluğu gibi bir imparatorluk değillerdir. Bunlar tebaalarına bir toplumun üyeleri ve yeteneklerine göre icabında yüksek mevki verilecek adamlar diye bakmazlar. Bunların ana vatan halkı vardır. Bir de sömürge ötesi ülkeler vardır. Bu bakımdan imparatorluk değillerdir ama böyle deniyor. Yani Sirkeci'deki bitli otellere palas denilmesi gibi bir şeydir bu. İmparatorluk 19. asırda bir tane vardır. O da Osmanlı İmparatorluğu'dur. Memaliki Mahrusa'yı Osmaniye ismi ve unvanı da bu mevhumu muhafaza eder. Çünkü imparatorluklar yerlerindeki memleketleri himaye ve hıfz etmekle, korumakla mükellef kuruluşlardır ve bunun adı böyledir. Bu anlamda eski Roma İmparatorluğu ve Bizans ne ise, tabii 2. Roma'dır, o Hristiyan Roma'dır. Sasani Devleti ne ise bizimki de öyledir. Yalnız burada çok büyük bir güçlük vardır. Biz modern zamanlarda tüfeğin, topun, modern idarenin, deniz aşırı ticaretin ve gelişmiş gemiciliğin hakim olduğu bir dünyada bu sistemi yürütmeye çabalayan bir milletiz. Yani 15-16. Asırlarda imparatorluk kurmak, M.Ö. 3. asırda veya M.Ö. 5 ile 10. asırda imparatorluk kurup yönetmeye benzemez. Çok güç bir iştir. Himayeniz altındaki milletlerin her birinin kendi mazisi vardır. Kendi kişiliği vardır, kendi kalıntısı vardır ve etrafınızda değişen, kuvvetlenen başka bir dünya vardır. Siz bunlara rağmen bunlarla birlikte dünyada bir büyük klasik imparatorluğu kurup götürmeye devam ediyorsunuz. Bu cehdin son sahibi 2. Abdülhamit Han devridir. Şimdi burada tarih ve şuur olarak değişmemiz lazımdır. Bizim battığımız, çürüdüğümüz, çöktüğümüz yoktur. Senelerce bu memlekette hem sağdaki hem soldaki insanlara tarihte bu öğretiliyor. Batmak. Bunun kadar manasız, bunun kadar gerçekle teması olmayan, indi, üstelik de tahrikkar bir yorum yoktur. İnsanların bir kısmı bunu saf dilliğinden, üzüntüsünden söyler. Bir kısmı da cehaletinden, siyasi amacından söyler. Hiçbir şekilde battığımız falan yoktur. Biz diriyiz. Daima değişiyoruz. Daima değişen dünya şartlarını kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Ve daima önce olmak için kavga ediyoruz. Ve önümüzde model de yoktur. İslam aleminde Türkler için model yoktur. Çünkü biz modern bir dünyada muasır medeniyeti hem benimsemek hem de onunla kavga ederek tarihimiz ve kimliğimizi korumak zorunda olan bir milletiz. Bunu yaparken çok büyük kahramanlıklar, çok asil manzaralar çizdiğimiz gibi çok büyük sersemlikler, şaşkınlıklar da sergiliyoruz. Hepsi kendi çizdiğimiz tarihi senaryoya, hepsi yazdığımız maceranın muhtevasına dahildir. Bunu böyle bilesiniz. Onun için burada yese kapılarak gayri ilmi bir portre çizilemez. Biz batıyoruz ne demek? 75 milyonluk bir kitle batar mı? Bu mümkün değil. Nereye batıracaksın bunu? Bunu emecek deniz bulunmaz. Bu tarihe biraz baktığınız zaman görürsünüz ki bu insanlar her zaman devlet şuuruna sahip olmuştur. Her zaman mücadele etmek zorunda kalmıştır ve de etmiştir. 19. asırda bunu görürsünüz. Biz aslında Plevne'de yenildik ama yenilmedik. Plevne'de Rusya'nın çürümüş taraflarını açığa çıkardık ve kendimizin dirilen taraflarını gördük. Plevne Savaşı'nı yakından takip eden insanlar bunu söylüyorlar. Yani ta Tuna Nehri'nden bir anda Yeşilköy'e kadar çekilen ordumuz yer yer büyük kahramanlıklar gösterdi. Çarpışan insanlar vatan ve millet şuuruna sahip olduklarını belli ettiler. Yer yer teknik üstünlükler de gösterdiler. Komutanlarımız asri fenle askerlik bilgisine sahip olduklarını gösterdiler ve çarpışan ordunun barutu bu memlekette üretiliyordu ve orduyu besleyen buğday artık eskisi gibi Odessa'dan gelmiyordu. Askerimiz Anadolu buğdayı ile çarpışıyordu. Bu bir müddet sonra daha da açıkça görüldü. 1897 Yunan Muharebesi'nde ordularımızın asla uygun teknik üstünlüğü açığa çıktı ve yine İstanbul ve ordu Anadolu buğdayıyla, Anadolu zahiresiyle besleniyordu. Temel silahlarımız ve barutumuz ordunun teknik üretiminden çıkmıştı. Bunların üzerinde ısrarla durmak gerektir. 19. yüzyılın son çeyreğinde bu memleketin mektepleri ıslah ediliyordu. İnsanları daha fazla okuyordu ve bu memleketin insanları sadece bu imparatorluğun değil, İslam aleminin şark dünyasının sahibi olma şuuruna ermişlerdi. Biz bu yolda hatalar yaptık. O zaman da yaptık, ondan sonra da yaptık. Büyük kahramanlıklar gösterdik, büyük başarılar gösterdik, çok basiretsiz hareketlerimiz de oldu. Tam tabiriyle yanlışlıklarımız oldu. Trajedilerde yaşadık. Biz 1. Cihan Harbi'nde büyük devlet olduğumuzu her tarafıyla gösterdik. Bir tarafıyla da dünyadan bir haber insanlar elinde olduğumuzu gördük. Her şeye rağmen 1. Cihan Harbi'nde biz bir vatan ve millet olduğumuzu ispat ettik. Tarihte çok az milletin böyle destan yazma kabiliyeti olmuştur. Şansı da az olmuştur. Kabiliyeti de az olmuştur. Gelibolu gibi bir olay herkeste görülmez, hatta asker ve saldırgan geçinen memleketlerde bile olmaz. Almanların Gelibolu'su var mı? Yok. Çünkü Almanlar saldırır. Vatan savunmaya gelince ise çözülür. O şuur yoktur aslında. Ama Fransızların vardır. Nitekim Verdun vardır. Marne vardır. Kuzeyimizdeki komşumuz Rusya'nın, ister beğenelim ister beğenmeyelim, Smolensk vardır. Stalingrad vardır. Biz Gelibolu'muzla, Sarıkamış'ımızla, Halep'imizle vatan savunmasını bilen nadir milletlerden olduğumuzu göstermişizdir. Bu tarihin getirdiği bir seciyedir ama aynı zamanda bir eğitim ve teşkilatlanma meselesidir. Eğer biz 19. asrın sonu ile 20. yüzyılın başı ve sonunda bu seciyeyi göstermiş isek, her zaman büyük komutanlarımız, büyük devlet adamlarımız ortaya çıkmış ise, pekala işgalcilerle uyuşma yolunu rahat rahat seçebilecekken namus için kafa tutmuş ve bunu başarabilmiş isek, bunun bir geleneği var demektir. Bu geleneğin çizgisini teşkil edenlerden birisi de Osmanlı İmparatorluğu'dur. Osmanlı tarihidir. Yani milletimizin uzun tarihindeki 6 asırlık dönemdir. Biz ona sahip çıkmak zorundayız ve onu biz tartışamayız. Orada ancak öğreneceğimiz şeyleri tartışırız. Burada kimlik tartışması olmaz. Bunu tartışmak bir kere gayri ilmi bir davranıştır. Aklı başında insanlar bunu yapmazlar. Tarihin bir dönemini çıkarmak mantığa uymaz. İkinci Abdülhamit devri üzerinde durursak, o dönemde Türkiye ve İmparatorluk halkı büyük işler becermiştir ve onunla da biz bugünkü hali inşa etmişizdir. Geleceğimizi de bugünün üzerine inşa edeceğiz. Bunda hiç şüphe yoktur ve parlak bir gelecek inşa etmek için de büyük şansa sahip olan nadir milletlerden birisi gene biziz. Bunu da kimse unutmasın. Bu insanlara belki iftihar vesilesi olabilir fakat aynı zamanda müthiş bir mesuliyet getirmesi gerekir. Türk çocuğu etrafının sorumluluğunu taşıyan bir insan olur ise, ki taşımak zorundayız, yarın bir gün etrafımızda içtimai, iktisadi ve siyasi bir zelzele olduğunda seyirci mi kalacağız? Kalamıyoruz. Yani bugün aç olan Gürcistan bizden medet umuyor. Yangın içindeki Azerbaycan bizden medet umuyor. Asya'da bir şey olunca bize bakıyorlar. Balkanlarda yangını uğrayan bize bakıyor. O bakınca biz de hayır mı diyeceğiz? Diyemiyoruz. Lüzumlu lüzumsuz konuşan insanlar bile karar mevkiinde olduğunda katılmak ve konuşmak zorunda kalıyorlar. Onun için kabuğumuza çekiliriz fikrini unutalım. Kimse kabuğuna çekilemez. Niye kabuğuna çekilemezsin? Çünkü Lüksemburg dükalığında değil, bir imparatorluğun bakiyesi üzerindesin. Bir takım sorumlulukların var. O sorumluluk gelip senin yakana yapışır. Bu kul hakkıdır. Bu dünyada kul hakkı vardır. Sen oraya yardım etmek zorundasın. Niçin yerinde oturamazsın? Çünkü daha 100 sene olmamış. Biz oralardaymışız. İşte onun için 2. Abdülhamit devrine bakıyoruz. Niçin yerimizde oturamayız? Mükemmel müesseselerimiz var. O müesseselerimiz tarihten geliyor ve o müesseseler o haliyle yaşamaya devam etmiş, onu yaşatmışlar. Onların nasıl yaşadığını bilmek zorundayız. Bu 100 yılın içinde, 150 yılın içinde olur. İki nokta üzerinde durmak istiyorum. Bugün bir takım arkadaşlar Abdülhamit paneli için uğraşıyorlar. Benim buraya gelmem bile ne kadar zor. Başka bir şehirden geliyorum. Her türlü kolaylığı sağlıyorlar. Bazı insanlar mesela bugünkü yöneticiler sorsunlar kendilerine. Acaba 100 sene sonra bizi anmak için böyle bir takım adamlar konuşur mu diye. Bu çok önemli bir şey. İkincisi, demek ki tarihe mal olan bir kişilik vardır. Birinci Cihan Harbi'nin en zor günlerinde Hakan-ı Sabık vefat ettiğinde Beylerbeyi Sarayı'ndan cenazesi kaldırılmış. Cenaze mahalle aralarından geçiyor. O dönemde İttihat ve Terakki'nin harp içinde diktası var. Malum zaten harpte herkesin her istediğini yazıp söylemesi de beklenmemeli. Ama evlerin pencerelerinden bir takım kadınlar çıkıyor. Bizi ekmeği 10 paraya yediren, kömürün okkasını 5 paraya aldıran padişahım, bizi bırakıp nereye gidiyorsun diye ağlıyorlar. Demek ki bir insanı, bir devlet orada kendini aklamıştır. Onun da kara tarafları vardır ama muhasebeyi yaptığın zaman aklarla karaları ayırırsın, ortaya ne çıkmış ona bakarsın. Bilanço diye bir şey vardır. Tarihçi o bilançoyu namusla, dikkatle, ilmi hassasiyetle yapmak zorundadır. Bunu yapmaz da çala kalem giderse, işte o zaman Beylerbeyi sokaklarında pencerelerden uzanıp ağlayan hatunlar adamı yalancı çıkarırlar. Mahcup olursun. Bunların üzerine düşünmek gerekir çünkü hakikat kaybolmuyor. Mithat Paşa iyi sadrazam olmamıştır. Anayasadan da pek anlamaz. Ama Mithat Paşa büyük bir validir. Unutmayın bunu. Bulgaristan Türklüğü çok uzun esaret yıllarını Mithat Paşa'nın bıraktığı anılar, hatıralar sayesinde başidik olarak yaşamıştır. Türk cemaati büyük valimizin zamanı diye idameyi hayat etmiştir. Bugünün Suriye'sinde, Irak'ında onun eserleriyle Osmanlılık yaşar ama Mithat Paşa'yı methedeceğim diye Cevdet Paşa'yı karalamanın da bir gereği yoktur. Bunu bazı densiz insanlar yapıyor. Cevdet Paşa'yı sen istediğin kadar karala. Adama gülerler. Yazdıkları ortada. Saçma sapan tahlilleri bugün saf dillere yuttursak yarın birileri yahu bunlar da ne biçim adamlarmış. Cevdet Paşa için neler diyorlar derler ve diyorlar ama siz her satırı ve sayfası altın değerinde eserler yazan bir adamı istediğiniz kadar karalayın kim dinler? Ben bu memlekette doktora yapana kadar Cevdet Paşa'yı yüzünden okumuşum, kuru malumat diye almışım. Cevdet Paşa'nın kim olduğunu rahmetli Fazlur Rahman Hoca öğretti. Pakistanlı büyük alim. Doğru dürüst Türkçe bile bilmediğini söylüyordu. Tevazundan herhalde. Bana Cevdet Paşa'yı o öğretti. Yani buradakiler öğretmeseler oradakiler öğretiyor görüyorsun. Türk tarihi budur. Osmanlı tarihi budur. İslam tarihi budur. Bunu anlamayan bir Müslüman millet de olabilir. Böyleleri de vardır. O da onların hatasıdır. Öğrenene kadar başlarına çok felaket gelir. Bunu erken anlayan, erken kavrayan insanın da çok çabuk başı göğe erer. Bu çok önemli bir şeydir. Örnekleri de vardır. Bosnalıları istediğin kadar ez, o Bosna her zaman dirilir. Çünkü adamda tarih şuuru vardır, Osmanlıların ne olduğunu bilir. Fatih Sultan Mehmet'in siyasi kişiliği. Fatih Sultan Mehmet hakkında çok şeyler yazılabilecek bir hükümdardır. Mensubu olduğu kavim ve dini camia Fatih Sultan Mehmet hakkında müstakil bir eser meydana getirememişken ve şarkiyat araştırmaları da başlangıç dönemindeyken onunla ilgili hacimce ve içerik olarak büyük bir eser yazıldı. Bu eser Franz Babinger'in Mehmet Fatih ve Zamanı adlı büyük kitabıdır. Bu kitapta çok büyük kusurlar ve zaman geçtikçe de daha iyi anlaşılan bazı abartma ve saptırmalar vardır. Bu eser yayımlandığında büyük ses getirmiştir. Ancak kitap Türkçe'ye maalesef 2-3 yıl önce çevrildi hem de hatalı olarak. Kitap Arnavutluk, Sırbistan vesaire gibi ülkeler Fatih tarafından fethedilmiş olmasına rağmen Balkan dillerine de çevrilmeden önce Fransızca, İtalyanca ve İngilizce'ye çevrildi. Demek ki Balkanlar ve Türkiye'de tarih bilgisine karşı umumi bir atalet yaygındır. İnsanlar universal şahsiyet, dünya tarihi portresi unvanlandırılan bu hükümdarı tanımak istiyorlardı. Fakat beşeriyetin tezadı olsa gerek kimse bu değerli şahsiyet üzerine doğru düz bir çalışma yapmamıştı. O kadar ki Babinger'in zor metninin Almancası çok sıkıcıdır. Anlamak için hususi terminoloji bilmeyi gerektiren eserini bu ahalinin münevverleri çevirmemekte ısrar etmiştir. Fatih hakkında bu eseri onun için çıkartan millet olan Türkler de duyarsızlık göstererek ancak 3 yıl önce çevirmişlerdir. Yani aradan 50 yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra. Bu bizim için çok büyük ayıplardan biridir. Toplum olarak gıpta edilecek birçok niteliklerimiz, vasıflarımız ve değerli şahsiyetlerimiz var. Fakat en utanılacak yönümüz tarih yaptığımız halde tarih öğrenmemek, tarih yazmamak konusundaki budala ve cahilce ısrarlarımız. Babinger'in kitabına dönersek, bu eserde çizilen Fatih portresi Büyük Mareşal'in portresidir. Fakat eksiktir. Yazarın Fatih'in askeri dehasını iyi yansıtacak bilgi ve kabiliyeti yoktur. Ayrıca karşımızda Fatih gibi üniversal entelektüel bir zat vardır. Hakkını vermek lazım. Babinger buna da dokunmuştur ve Fatih'in bu yönünü bizden daha iyi resmetmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han, Şark'ta iki asırdır örneği hiç görülmeyen, hele hele bugün kendi milleti arasında hiç olmayan kompleksiz, batıya ve doğuya açık, kendi hukukuna sahip bir entelektüeli temsil etmektedir. Bu entelektüel, Babinger'in tarif ettiğine göre, Krivotulos, Langusi gibi ya yerli Rumlar ya da diplomat İtalyanlar, Venedikli ve alakasız Avrupalı münevverlerin tasvir ettiği gibi Yunanca'ya oldukça vakıf, Farsça'yı ve Arapça'yı zaten bilen, dünya tarihini hatta Homero'nun İlyadası'nı okuyan, okutturan, şerh ettiren, tabii ki İran mitolojisini bilen ve Türkiye'nin sadece İslam değil, İslam öncesi tarihini bile merak eden büyük bir adamdır. Böyle bir münevver portre bugün için mevcut değildir. Esasen İslam dünyasının münevverleri iki asırdır sadece kompleksler içinde kıvrandıkları için böyle kendinden emin bir insana büyük saygı duymalı ve onu örnek almalıdırlar. Bu yönü üzerinde kimse durmamaktadır. Babinger bütün önyargılarına rağmen Fatih Sultan Mehmet'in bu yönünü çok iyi tasvir etmiştir. Fatih'in, bu dahinin başka bir özelliği, kendi özgün hayatındaki yaratıcılığıdır. İşte bu onun bilinmeyen tarafıdır. Şiiri, resim sanatına vukufu çok iyi anlaşılamamaktadır. Fakat hiç anlaşılamayan tarafı, tarihteki bazı büyük Roma imparatorları gibi protokol ve dünya çizmekteki marifetidir. Fatih Sultan Mehmet bir imparator portresine, dehasına doğuştan sahiptir. Fakat o dehanın içinde bir imparatorun görünümü ve etrafındaki protokolü, manzarayı büyük bir vukufla oluşturmuştur. İşte bunun üzerinde hiç durulmaz. Evvela bir emperyal protokol oluşturmuştur. Padişah nasıl yer, nasıl içer, sabah nasıl kalkar, gece nasıl yatar, halk arasına nasıl girer diye bir dizi protokol kuralı koymuş ve oluşturmuştur. Bu konudaki tarihteki en başarılı hükümdarlardan olduğu açıktır. Bunu anlamak için müthiş bir kültür, tarih birikimimizin olması lazım. Fatih'in hayatını ve imparator portresini çizecek adamın eski Roma'yı, Bizans'ı, muasır Rusya'yı, İran'ı, 16, 17, 18. asrın İspanyol, Fransız protokolünü çok iyi bilmesi gerekir. Fatih'in çizdiği emperyal protokol ve şahsiyet Fransa'nın çok ilerisindedir. 14. Louis bunu çizenlerden biridir. Ama onun ortaya koydukları abartmadır ve yer yer komiktir. Bunu çağdaş filmlerden ve eserlerden görüyoruz. 14. asırda çok yüceltilen bu tarihi şahsiyetle Fransızların bugünkü torunları sadece alay ediyor. Yeni nesil rejisörlerin çevirdiği filmlerde görüyoruz. Nasıl yemek yiyorlar, o yemek hangi pis mutfaklarda, hangi şartlarda hazırlanıyor? 14. Louis etrafındaki aristokrasiyi ezmek için otantik bir teşrifat düzeni icat etmiş. Bunlar bir hükümdarın yüksekliğinden çok bir edepsizlik ve görgüsüzlüktür aslında. 14. Louis bunun yanında müthiş kıyafetler tasarlamıştır. Ne olduğunu biliyoruz. Fazla abarttı. Ama Fransız dokuma sanayine hizmet eden bir tüketim yarattı. Fatih de öyledir. O kumaşlarla bir dokumacılık patlaması yaşandı. İhraç konusu oldu. Onun kaftanlarına bugün huşuyla yaklaşıyoruz. Karşımızda dünya tarihin en sade fakat en ince, en güzel renklerde giyinen bir hükümdar var. Fiyatının ucuzluğu nispetinde karşısındakini insanlara ezen bir giyim bu. O gün eziyordu, bugün eziyor ve hep ezecektir. İnsanlar Fatih'in ardında kalan kaftanlarına baksalar, karşılarında universal bir hükümdar görecekler. Hiçbir zaman 17 ve 18. asır Fransa'sı bu sadeliği göremezsiniz. Abartılmış bir tekstil tüketimi söz konusudur. Rusya çarları da öyledir. Halbuki Fatih'in oluşturduğu tarzda bir asalet ve özgünlük söz konusudur. Fatih Sultan Mehmet çok büyük bir tasarımcıdır. Karşımızda halkla imparatorun ilişkilerini çizen, onları etkileyen büyük bir sanatkar vardır. Topkapı Sarayı hakkında da bazı konuşmalar yapılır. İhtiyaca göre zaman zaman bazı bölümde ilave edilmiş derler. Gecekondu misali o da eklenmiş demeye getirirler. Manasız yorumlar bunlar. İnsanlar mütevazi yaşamışlar. İhtiyaç oldukça saraya eklemeler yapmışlar. Versailles Sarayı gibi binalar yapıp da hazineyi misaf etselerdi. Tetkikat yapmak lazım tabii bunları bilmek için. Fatih Sultan Mehmet Han Topkapı Sarayı'nın planını öyle tasarlamış ki ondan sonraki ilaveler de o planlara uygun olmuş. Nitekim Gülru Necipoğlu'nun saray arşivinde bulduğu bir kroki bunu gösteriyor. Bakıldığı zaman görülüyor ki insanı ezen bir ihtişam yok. Sanki avuç içi kadar bir yer ama bununla beraber neresinden baksan muhteşem. Hele sarayın dışından baktığın an devleti ve imparatoru tepende görüyorsun. Son derece muhteşem bir şey. Oraya gelen insan sayısı bellidir. Orada yapılacak tören bellidir. İnsanların kamu otoritesiyle ve Allah'la karşılaştıkları yerde muhteşem bir mimari söz konusudur. 16. yüzyıl gezgini Solomon Schwager, bütün sahte dindarlar gibi Allah'ı kandırmak için camiler, mabetler gibi böyle muhteşem yapılar ortaya koyarlar. Buna rağmen evleri son derece mütevazi diyor. Bundan da anlaşılıyor ki Osmanlı'da başka türlü bir anlayış var. Bunu vesikalar da gösteriyor. Mesela sarayın içinde mimar için kağıt masrafı kayıtları var. Mimar başının muhasebecisi durumunda olan Şehremini kağıt harcamalarından bahsediyor bu vesikalarda. Belli ki çok miktarda çizim yapılıyor. O dönem yapıları için çizim yapılmamış gibi bilir bilmez iddiaların yanlışlığı vesikalarla ortadadır. Bu imparatorluğun son satveti Teba ile olan ilişkilerinde ortaya çıkmaktadır. Fatih Sultan Mehmet babasının ve dedesinin aksine bir divana hükmetmeyi, onu idare etmeyi kaldırmış. Yani divanda oturup da falanın filanın hükmünü dinlemeyi, falanın filanın hükmüyle sorusuyla karşılaşmayı veya onunla muhatap olmayı, belki o arada onun soracağı zekice bir soru veya tenkit karşısında kızarıp mosmor olmayı veyahut hiddete gelip onu haşlayıp onun seviyesine düşmeyi reddetmiştir. Bu bir emperyal tersim, bir hükümdarlık tersimidir. Fatih tamamen de çekinmemiş, kafes usulünü kullanmıştır. Kafes usulü çok enteresandır ve biz bunu bilmiyoruz. Çok iyi biliyoruz ki Fatih yemeği artık başkalarıyla yemiyor. Eğer birisiyle yemek yiyorsa bu çok önemli bir işarettir. Mesela Patrik Giannidios'u bütün imparatorluğun Rum Ortodoks Patriği olarak tayin ederken yemek yemiş, yalnız yemek yiyor. Reddettim öbürleriyle yemek yemeyi diye açıkça kanunnamesinde yer alıyor. Bu bir hükümdarlık dizaynıdır. Bunun üzerinde durmak lazım. Bunu yapmadığınız takdirde ne olursunuz? Gene iyi olursunuz ama İşte bütün orta zamanlardaki barbarların hükümdarları gibi herkesle bir arada olursunuz. Böyle bahadırlar arası bir şef gibi samimi ama daha çok laubalilik içinde devam edersiniz. Bu tavır önemli konum. Bunu yaptığı ölçüde imparatorlukta bir takım kompartımanları, bir takım dinleri birbirine bağlamak, onların arasında bir hiyerarşi tespit etmek söz konusudur. Açık söyleyeyim, bugünkü Türk milliyetçiliği Fatih Sultan Mehmet'in emperyal tersimlemesini anlamadığı için gaf yapmaktadır. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.